Ayrım 36, Kum Fırtınası, James Rollins, sayfa 464, 0802. Safiye bu tür bir ulaşım şekli beklemiyordu. Özellikle de soyu Sabah kraliçesine kadar uzanan antik bir klandan. Devasa tekerlekleri uygun yollar bulan kum bagisi kumlu yüzeyi tırmanıyordu. Zirveyi aşınca uzun gelen bir an için havada uçtular. Sağlam bir şekilde aşağıya giden yamaca indiler. Tekerlekler ve amortisörler çarpmanın etkisini azaltmıştı. Safiye önündeki korku tünellerindeki emniyet kilidini andıran çubuğa sıkıca sarılmıştı. Kara da aynı şekilde tutunmuş, parmak eklemleri bembeyaz olmuştu. İki kadın da birbirinin aynı çöl pelerinleri giymiş, başlıklarını takıp yüzlerine peçe örtmüşlerdi. Ayrıca polarize güneş gözlükleri de takmışlardı. Lulu öndeki yolcu koltuğuna oturmuştu. Sürücü Jade adındaki 16 yaşında bir rahimdi. Sürücünün ya da duruma bağlı olarak pilotun dudakları kararlı bir çizgi halinde sıkılı olsa da gözlerinde genç kızlara has bir heyecan parıltısı yanıp sönüyordu. Beşer kişi taşıyan diğer kum bagileri arkadan geliyordu. Öndeki araçların kum fırlatmasına engel olmak için birbirlerinin yollarında zigzaklar çiziyorlardı. Bagilerin iki yanında kalın tekerlekli bir düzine kum motosikleti geniş araçların izlerini yalayıp yutuyor, kum tepelerinin üstünde geniş sıçramalar yapıyordu. Kervanın hızı zaruretten doğmuştu. Kuzeydeki kum fırtınası hızla üzerlerine geliyordu. Yeraltı tünellerinden çıktıktan sonra Safiye kendini Dofar dağlarının uzak tarafında, Rubül Hali'nin kıyısında bulmuştu. Bütün dağ sırtının altında ilerlemişlerdi. Geçtikleri yollar kireç taşı yataklarının arasından açılmış eski nehir kanallarıydı. Tünellerden çıktıklarında kum bagileri ve motosikletler onları bekliyordu. Deve ya da bunlardan daha az gelişmiş bir ulaşım aracı bekleyen Kara araç seçimine yorum yapınca Lulu bir açıklama yapmıştı.
Soyumuz geçmişe dayanabilir ama biz bugün de yaşıyoruz.
Rahimler bütün hayatlarını çölde yaşamamışlar. Sabah kraliçesi gibi dolaşmış, kendilerini eğitmiş, hatta zenginleşmişlerdi. Banka hesapları, hisse senetleri, emlak hisseleri, petrol sözleşmeleri vardı. Grup fırtınayı alt etmek için Şisur'a doğru gidiyordu. Safiye bu hıza itiraz etmiyordu. Kassandra'ya yaptığı hilenin ne kadar dayanacağını bilmiyordu. Ödüle Kassandra'dan önce ulaşmak istiyorlarsa her türlü avantaja ihtiyaçları olacaktı. Lulu ve diğerleri yolu göstermesi için Safiye'ye güveniyordu. Hocanın sözleri şöyleydi.
Anahtarlar kendini sana gösteriyor, kapılar da gösterecektir.
Safiye onun haklı olması için dua ediyordu. Sezgilerini ve bilgisini kullanarak onları buraya kadar getirmişti. Uzmanlığının yolun geri kalanında da onu taşıyacağını umuyordu. Ön tarafta oturan Lulu, Motorola telsizi alıp dinledi, bir şeyler söyledi. Motorların ve rüzgarın sesi yüzünden hiçbir şey duyulmadı. Sözlerini bitirdikten sonra emniyet kemerini çıkarmadan arkasına döndü.
Bir sıkıntı olabilir diye bağırdı. Önden gönderdiğimiz keşif erleri, Şisur'a bir grup silahlı yabancının girdiğini söylüyor.
Safiye'nin kalbi boğazında atmaya başladı. Kassandra!
Belki yalnızca sığınacak bir yer arıyorlardır. Keşif erleri bir araç bulmuş. Deve çukuruna batmış eski bir minibüs.
Kara büyük bir dikkatle öne doğru eğildi.
Minibüs, mavi bir Volkswagen miymiş?
Neden?
Arkadaşlarımızın olabilir, bize yardım eden arkadaşlarımız.
Kara umutla Safiye'ye baktı. Lulu telsizi kaldırıp kısa bir konuşma yaptı. Başını sallayıp Kara ve Safiye'ye döndü.
Mavi bir Eurovan.
Onlar dedi Kara heyecanla. Bizi nerede bulacaklarını nereden biliyorlardı?
Safiye başını iki yana salladı. Bu mümkün değildi.
Yine de dikkatli olmalıyız. Kassandra veya adamları onları ele geçirmiş olabilir.
Oradakiler arkadaşları bile olsa yeni bir korku Safiye'nin kalbini pençelerinin arasına almıştı. Hayatta kalanlar kimlerdi? Painter onu kurtarmaya kalkmış, her şeyi riske atmış, kaçışını sağlamak için geride kalmıştı. Peki başarmış mıydı? Kaçarken duyduğu silah sesleri hala kafasında yankılanıyordu. Bütün cevaplar Şisur'da yatıyordu. Kumdaki 10 dakikalık yarıştan sonra bir tepenin ardındaki küçük Şisur kasabası etrafı çölle çevrili küçük bir vadide belirdi. Köyün minik camisinin minaresi baraka ve beton binaların arasında yükseliyordu. Bütün bagiler tepenin başında durdu. Birkaç kadın aşağıya inip zirveye çıktı. Kumlara uyan pelerinleriyle yere yatıp tüfeklerini çıkardılar. Kazayla ateş etmelerinden korkan Safiye araçtan indi. Kara da onu takip etti. Tepenin sırtına geldi. Tedbirli olmak için ellerinin ve dizlerinin üzerine çöktü. Vadinin karşısında bir hareket görünmüyordu. Bagilerin geldiğini duyup tanımadıkları bir grupla karşılaşmaktan korkarak gizlenmişler miydi? Safiye bölgeyi taradı. Kuzeydeki harabeler 15 hektarlık bir alanı kaplıyordu. Etrafları kumların arasından kazılıp onarılan duvarlarla çevriliydi. Düzenli aralarla bir kat yüksekliğinde çatısız taş çemberlerden oluşan gözcü kuleleri yerleştirilmişti. Ama harabelerin en çarpıcı özelliği 3 kat yüksekliğindeki merkezi kaleydi. Kale yerdeki derin bir uçuruma bakan alçak bir tepenin üzerinde bulunuyordu. Uçurum duvarların arasındaki toprağın çoğunu kaplıyordu. Dibi gölgeler içinde kalmıştı. Safiye tepedeki kale harabelerinin orijinal yapının yalnızca yarısı olduğunu biliyordu. Diğer yarısı uçurumun dibinde yatıyordu. Kalenin altında açılan delik duvarların ve kalenin yarısını götürmüştü. Bu trajedi arazinin su seviyesinin sürekli azalmasıyla açıklanmıştı. Şehrin altında doğal bir kireç taşı sarnıcı vardı. İçindeki su kuraklık ve aşırı kullanım yüzünden azalınca geride devasa bir mağara bırakmış, o da sonunda çöküp şehrin yarısını da beraberinde götürmüştü. Bir hareket Safiye'nin dikkatini 50 metre ötedeki köye çekti. Aşağıdaki bir kapı eşiğinde bir figür belirdi. Dis dağışa cübbesi giymiş kişinin başında geleneksel umman başlığı vardı. Bir fincanı havaya kaldırdı. ''Yeni demledim. Eğer istiyorsanız aşağıya gelseniz iyi olur.'' Safiye ayağa kalktı. Bu çarpık gülümsemeyi tanımıştı. ''Omaha!'' İçini büyük bir rahatlama kaplayınca daha ne olduğunu anlamadan gözlerinde yaşlarla kendini yamaçtan aşağıya koşarken buldu. Koşarken tepkisinin derinliği kendisini bile şaşırtıyordu. Çakıl taşlı kaplı yolda tökezleyerek koştu. ''Orada kal!'' diye uyardı Omaha bir adım geri çekilerek. Birden bütün pencerelerden tüfekler çıktı. Bir tuzak. Safiye sersemlemiş bir halde durdu. Bir tepki veremeden arkasındaki alçak duvarın ardına gizlenen biri çıkıp onu yakaladı. Arkasına çevirdi. Bir el saçlarını yakalayıp geriye çekti. Boynunu ortaya çıkardı. Soğuk bir şey teline dokundu. Uzun parlak bir hançer boynuna bastırıyordu. Bir ses buz gibi bir ateşle fısıldadı. Bu onu boğazındaki bıçaktan daha fazla ürpertti. ''Bir arkadaşımızı aldın.'' Omaha yanına geldi. Geldiğini gördük. Beni kaçırmaya kalkan birinin yüzünü unutmam. ''Doktor Almaz'a ne yaptınız?'' diye tısladı kulaklarındaki ses hançeri biraz daha bastırarak. Safiye yüzünün hala peçe ve gözlükle kapalı olduğunu hatırladı. Onu haydut falan sanmış olmalıydılar. Korkudan nefesi kesilerek uzanıp peçeyi ve gözlüğü çıkardı. Omaha birden irkildi. Yüzüne hayretle bakıp ileri atıldı. Adamın kolunu itip onu kurtardı. ''Ah tanrım, Safi!'' Onu sıkıca kucakladı. Safiye'nin omzu alev alev yanıyordu. ''Omaha, kolum!'' Omaha geri çekildi. Diğerleri kapıya ve pencerelere koştu. Safiye arkasına baktı. Elinde bir hançerle bir adam dikiliyordu. Painter. Safiye onun sesini bile tanımamıştı. Bu adamla hayalindeki imajını örtüştürmede zorlanıyordu. Bıçağı hala teninde duyuyor, saçlarını avuçlayan yumruğunu hissediyordu. Painter bir adım geriledi, yüzünde büyük bir rahatlama vardı. Ama gözleri utanç ve pişmanlıkla parlıyordu. Bakışlarını yandaki yamaca çevirdi. Bagiler ve motosikletler tepe sırtını doldurmuştu. Rahimler onu kurtarmaya hazırlanıyordu. Yakınlardaki binaların köşelerinde Safiye gibi giyinmiş, omuzlarında tüfekler bulunan kadınlar vardı. Kara kollarını havaya kaldırıp yamaçtan aşağıya koştu. ''Herkes geri çekilsin!'' diye bağırdı yüksek sesle. ''Bu yalnızca bir yanlış anlama!'' Omaha başını iki yana salladı. ''Bu kadının maskesini çıkarmasına gerek yok. Onun emredici sesini her yerden tanırım.'' Kara dedi Painter sersemlemiş bir şekilde. ''Nasıl olur?'' Omaha Safiye'ye döndü. ''İyi misin?'' ''İyiyim.'' demeyi başardı Safiye. Kara da yanlarına geldi. Başındaki örtüyü çıkardı. ''Bırakın onu.'' Elleriyle çekilmelerini işaret etti. ''Ona nefes alacak yer bırakın biraz.'' Omaha geri çekilirken yamacı işaret etti. Rahimler dikkatle aşağı inmeye başlamıştı. ''Arkadaşlarınız kim?''
Kara omuz silkti. ''Bunu açıklamak biraz uzun sürer.''
08.22 Açık Çöl. Cassandra 80 mil hızla esen, rüzgara dayanması gereken ABD ordusuna ait çöl çadırına doğru gitti. Çadırın rüzgar alan tarafı rüzgar ve kum kalkanıyla güçlendirilmişti. Buradaki ekibin hepsi benzeri çadırlarda kalıyordu. Büyük nakliye kamyonları da rüzgarı kesecek şekilde yerleştirilmişti. Cassandra çadırına varınca tulumundaki kumları silkeledi. Geniş kenarlı bir şapka takıp kulaklarının altında bağlamış, yüzüne peçe takmıştı. Şiddetle esen rüzgar çadırın iplerini sallıyor, kum tabakalarının ayaklarının altına doğru kaymasına neden oluyordu. Kum fırtınası yük treni gibi gümbürdüyordu. Plana göre yayıldıkları alanı son bir kez teftiş etmiş, bütün helikopterlerin yere bağlı olup olmadığını kontrol etmişti. Adamlar pozisyonlarını belirlemek için sabit yörünge uydularıyla koordinasyon halindeki GPS işaretlerini yerleştirmişlerdi. Bilgisayarlı haritalama sistemine bilgi akışı başlamış olmalıydı. Kum fırtınasının statik elektriği, elektronik aletleri etkileyip kapatılmalarını gerektirene kadar Cassandra'nın birkaç saati vardı. Onun GPS işaretlerine odaklanırken Landsat uydusundan gelen veriyi kesmek için bu zaman yeter de artardı bile. Uydunun radarının kumun altında 20 metre inme kapasitesi vardı. Yer altında ne bulunduğuna dair genel bir fikir verebilir, bu da kazmaya nereden başlanması gerektiğini gösterebilirdi. Kum fırtınası diner dinmez ekibi dozerlerle işe girişecekti. İnsanlar kazının farkına varana kadar da ekip çoktan gitmiş olacaktı. Plan buydu. Cassandra çadıra girdi. İçerisi sade döşenmişti. Yalnızca bir yatak ve örtü vardı. Çadırın geri kalanında ayrıntılı uydu iletişim sistemi yer alıyordu. Diğer elektronik aletleri çantalardaydı. Dizüstü bilgisayarın başına gidip yatağına oturdu. Houston'daki JPL'e bağlandı. Landsat verilerine ulaşmak için şifreyi girdi. Girişi 5 dakika içinde tamamlanacaktı. Veriler onu bekliyordu. Tuşlara basıp yüklemeye başladı. Bitirince arkasına yaslanıp ekranda çöl görüntülerinin belirmesini bekledi. Kamyonları, çadırları, hatta kamp tuvaletlerini görebiliyordu. Bu bir yüzey taramasıydı. Ekranı yavaşça ikinci görüntü kapladı. Bu da daha derin bir taramaydı. Cassandra öne doğru eğildi. Bölge farklı bir yapıda sergileniyor, kumun altındaki kayalar görünüyordu. Kireç taşında saklanmış, farklı bir döneme ait bir fosildi bu. Bölgenin çoğu düzken, kenarları görüntünün bir köşesi boyunca uzanan eski nehir yatağı kaplıyordu. Nehir zamanla kuruyarak bölgenin altına gömülü antik göl yatağına dönüşmüştü. Cassandra araziyi başka bir zamanda çekilmiş fotoğrafı inceledi. Önemli bir şey görünmüyordu. Ne bir meteor krateri, ne ilginç bir nesne. Arkasına yaslandı. Bunları Lonca'nın bordrosunda olan iki jeoloğa gönderecekti. Belki onlar daha fazla şey anlayabilirdi. Çadırın girişindeki bir ses dikkatini çekti. John Kane topallayarak çadıra girdi.
''Doktor Almaz'ın sinyalini alıyoruz.''
Cassandra hızla ona döndü. ''Ne zaman? Nerede?''
8 dakika önce.'' Sabitlememizde 5 dakika sürdü. Sinyal buranın 10 mil dışından geldi. Biz üçgeni kurana dek hareket etmeyi bıraktı. Buradan 6 mil ötede toprağa girdi.
Cassandra'nın yanına gelip işaret etti.
Tam şurada.
Cassandra eğilip ismi okudu.
Şisur. Orada ne var? Tumwright'taki teknisyenlere sorduk. Ubar'ın eski arabeleri orada bulunmuş 90'lı yıllarda.
Cassandra haritaya baktı. Mavi ve kırmızı çizgiler hala canlı görünüyordu. Kırmızı yuvarlak şu andaki pozisyonunu gösteriyordu. Parmağını daireye koyup kırmızı çizgiyi geriye doğru takip etti. Şisur'dan geçiyordu. Gözlerini kapadı. Cassandra daireyi çizince Safiye'nin yüzünde beliren ifadeyi yeniden zihninde canlandırdı. Haritayı incelemeye devam etmişti. Bakışları dalgındı. Zihninden hesap yaptığı belliydi.
Kahrolası sürtük!
Cassandra'nın haritanın üstündeki parmakları sıkılarak yumruk oluşturdu. İçini büyük bir öfke kaplamıştı. Ama derinlerde bir yerde bir saygı alevi titreşiyordu. John Kane yanında dikilmeye devam ediyordu. Cassandra tekrar Landsat görüntüsüne baktı.
''Burada bir şey yok, bizi kandırdı. Yanlış yerdeyiz.''
''Yüzbaşı?'' Kane'e döndü. Adamları topla, yola çıkıyoruz. Kamyonların 10 dakika içinde harekete geçmesini bekliyorum.
Kum fırtınası.
Canı cehenneme, çok az zamanımız kaldı. Gidiyoruz. Buraya tıkılıp kalamayız. Kane'i kapıya yönlendirdi. Ekipmanı, çadırları, malzemeleri burada bırak. Yalnızca silahları al.
Kane çadırdan çıktı. Cassandra çantalardan birine döndü. Hızla açıp dijital telsiz alıcısını çıkardı. Açıp uygun sinyali ayarlayarak Safiye'ye yerleştirilen vericinin kanalına girdi. Parmağını verici tuşuna koydu. Bir dokunuşla Doktor Almaz'ın boynundaki C4 paketi patlayacak, omurgasını zedeleyerek onu hemen öldürecekti.
Düğmeye basmak için muazzam bir istek duyuyordu. Ama düğmeyi kapattı. Bunun nedeni merhamet değildi.
Safiye bilmece çözmedeki ustalığını göstermişti. Böyle bir beceriye hala ihtiyaç duyuyor olabilirdi. Ama ondan da öte Painter'ın şu anda kadının yanında olup olmadığını bilmiyordu. Bu önemliydi. Painter'ın Safiye'nin öldüğünü görmesini istiyordu.
35. Ayrımın sonu. Sayfa 473.